Ayrım 16. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 152. Bölüm 16. Navigasyona dikkat. 23 günde 3 saat dümen başı. Keeling Kokos adalarına varış. Toplumsal tarihin ilginç bir dönemi. Adalardaki çocukların içten karşılaması. Spreyin sahilde temizlenmesi ve boyanması. Bir kavanoz reçel karşılığı Müslüman kutsaması. Cennet Keeling. Ufak bir sandalda riskli bir macera. Rodriguez'e giden yol. Deccal sanılmak. Vali halkın korkularını bastırıyor. Bir konferans. Tepelerdeki manastır. Keeling Kokos adalarından sadece 550 mil uzaktaydım. Ama bu kısa seyirde dahi doğru rotayı tutturmak son derece önemliydi. Yoksa Mercan Adaları'nı görmeden geçip gidebilirdim. Ayın 12'sinde Christmas Adaları'nın birkaç yüz mil güneybatısında güneybatılı soluganlar normalden daha şiddetli gelirken son birkaç gündür hafifleyen düzenli rüzgarların çok daha yükseğindeki anti-alize bulutlarının da güneybatıdan bu tarafa doğru uçuştuğunu fark ettim. Ümit Burnu civarlarında bir kış fırtınası olmalıydı. Bu durumda rotamı daha yukarı rüzgar üstüne doğru ayarladım. Gerçi bu süre boyunca akıntı değişikliği günde 20 mile mal olacaktı. Bu da fena sayılmazdı. Çünkü o rotada Keeling adaları tam karşıma geliyordu. Karanın tartışılmaz ilk işareti olan beyaz bir deniz kırlangıcı bir sabah kanatlarını çırparak bilinçli bir şekilde tekneye doğru ziyarete geldi. Ve ardından kanatlarında ciddi bir iş yapmış olmanın havasıyla batıya doğru uçup gitti. Adalılar deniz kırlangıcına Keeling Kokos adalarının kılavuzu derler. Daha ileride ise yakaladıkları her şey için kapışarak balık avlayan bir yığın kuşa rastladım. Hesaplamalarım tutmuştu. Direğe tırmandığımda daha yarısına gelmeden karşımda denizden yükselen palmiye ağaçlarını gördüm. Gerçi bunu görmeyi bekliyordum ama yine de elektriğe tutulmuş gibi heyecanlandım. Direkten aşağı kaydığımda son derece yoğun hislerle titriyordum. Kendimi daha fazla tutamadım ve güvertede oturup duygularıma yol verdim. Kıyıda bir salonda oturan insanlara bu zayıflık gibi gelebilir ama unutmayın ki burada tek başına yapılan bir seyahatin hikayesini anlatıyorum. Dümene hiç dokunmadım. Çünkü sloop seyir sonunda akıntının ve dalgaların da yardımıyla kanalın şamandıralarla işaretli kısmın tam ortasına kadar kendi kendine geldi. Bundan iyisi de deniz kuvvetlerinde bile göremezsiniz. Daha sonra yelkenleri rüzgara göre ayarlayıp dümene geçerek 17 Temmuz 1897 saat 15.30'da Thursday adasından 23 gün sonra demirimi saldığım liman girişine kadar olan son birkaç mili aştım. Yaptığımız mesafe kuş uçuşuyla 2700 mil idi. Bu da neredeyse Atlantik geçişine eşit. Olağanüstü keyifli bir seyirdi. O 23 gün boyunca Keeling Limanı'na girişle dahil olmak üzere dümende toplam 3 saatten fazla oturmadım. Sadece dümeni bağladım ve onu kendi haline bıraktım. Rüzgarın pupadan ya da bordadan gelmesi hiç fark etmiyordu. Hiç şaşmadan sürekli olarak rotasında ilerledi. Genel olarak değerlendirecek olursak şu ana kadarki seyrin hiçbir bölümü bu kadar mükemmel geçmemişti. Not 1. Bay Andrew J. Leach 21 Temmuz 1897'de Singapur valisi Kinnersley aracılığıyla koloni başkanı Joseph Chamberlain'e ilettiği raporda Ifigenia'nın atol ziyareti konusunda şöyle diyor. Okyanusun derin ve mavi sularını arkamızda bıraktıktan sonra mercan bölgesine giriş yaptık. Aradaki kontrast son derece dikkat çekiciydi. 30 feet yani 10 metre derinliğe kadar dibi görünen suların rengi müthişti. Bazen mor, bazen gökyüzü mavisi ve şimdi ise yeşil. Pırıl pırıl bir güneşin altında kırılan dalgaların bembeyaz parıltısı çember şeklinde. Palmiyelerle kaplı adalar güney yönünde hiç fark edilmeyen adalar arası boşluklar, bembeyaz kum sahiller ve dalgaların kırıldığı daha da beyaz geçitler ve son olarak lagünün kendisi kuzeyden güneye doğru 7-8 mil uzunluğunda, doğu batı yönünde ise 5-6 mil eninde. insanın asla unutamayacağı bir manzara. Kısa bir gecikmeden sonra Bay George Ross'un en büyük oğlu Bay Sidney Ross bizimle buluşmaya geldi ve çok geçmeden bir doktor ve diğer bir subay eşliğinde karaya çıktık. Kıyıya geldiğimizde bakım vesaire için karaya çekilmiş Boston bandıralı spreyi gördük. 12 ton brüt ağırlıklı, kaptanı Joshua Slocum'a ait yole tipi bir tekne. Thursday adasından 23 günlük bir seyirle buraya 17 Temmuz'da gelmiş. Bu olağanüstü yalnız gezgin, Boston'dan yaklaşık 2 yıl önce tek başına yola çıkmış. Cebeli Tarık'ı geçmiş, Hornburnu'na inmiş, Magellan Boğazı'nı geçip Sosyete Adaları'na, oradan da Avustralya'ya ve Torres geçidinden Thursday Adası'na yelken açmış. Amiral Fitzroy R.N.'e, Dipnot Royal Navy, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne göre Keeling Cocos Adaları 11 derece 50 dakika ve 12 derece 12 dakika güney enlemleriyle 96 derece 51 dakika ve 96 derece 58 dakika doğu boylamları arasındaydı. 1608-1609 yılları arasında Kaptan William Keeling tarafından keşfedilmiş, daha sonra East India şirketinin hizmetine verilmişti. Güney grubu olan 7-8 ada ve adacıktan oluşan atol aynı zamanda mercan kayalıkları tarihçesine göre ileride bir gün oluşacak yeni adacıkların iskeletiydi. Kuzey Keeling'de liman yok, çok nadir uğranan özelliksiz bir yer. Güney Keeling adaları ise her birinin kendine özgü romantik bir tarihi olan garip bir dünya. Arada bir kasırgayla gemilerden dökülmüş malzemeler ya da ta Avustralya'dan kopup gelmiş bir ağaç veya talihsiz bir gemi buraya sürüklenip kıyıya vurmuş. En sonunda ise insanoğlu ayak basmış. Hatta bir keresinde bir kaya parçası Keeling'e kadar gelmiş ve bir ağacın kökleri arasında sıkıca tutulmuş. Kaptan Keeling'in adaları keşfinden sonra buraya gelen ilk önemli ziyaretçi, 1814'te gemisi Borneo ile Hindistan'a giderken yolu buraya düşen Kaptan John Clunis Ross olmuş. Kaptan Ross bundan 2 yıl sonra buraya tekrar karısı çocukları, kayınvalidesi Bayan Dymock ve 8 zanaatkar tayfa ile birlikte adaya yerleşmek üzere gelmiş. Ne var ki geldiklerinde Afrika'dan topladığı Malaka Saraylı kadınlarla atolü cennete çeviren Alexander Hayre'in onlardan önce gelip buraya yerleştiğini görmüşler. İşin ilginç yanı Hayre ve kadınlarını adaya taşıyan şahıs, Kaptan John'un bu ufak dünyayı işgal etme planlarından haberi olmayan kendi öz erkek kardeşiymiş. Böylece Hayre ondan önce gelip ekibiyle birlikte yerleşmiş. Ne var ki Ross bundan önceki ziyaretinde İngilizceki adalar grubundan biri olan Horsburg adasında direğe çivilemiş. 2 yıl sonra bunun parçaları halen rüzgarda uçuşuyorken Ross'un denizcileri bu yeni krallığı kadınlarıyla birlikte istila etmek için hiç vakit kaybetmeksizin canı gönülden girişmişler. Sadece tek bir erkeğin kumandasındaki 40 kadının gücü tabii ki 8 adet çakı gibi denizciyi geri itmeye yetmemiş. Not: Finlay'ın Sailing Directory'de yelken kılavuzu anlattığı bazı olaylarda kronolojik tutarsızlık var. Ben yaşlı kaptanın torunundan alınan bilgileri ve oradaki kayıtları takip ettim. Bu andan itibaren Hayre'in işi zorlaşmış, Ross ile komşu olarak bir türlü geçinememişler. Adalar bu denli farklı 2 kişiliğe dar gelmiş. Aslında okyanus kadar çok parası olan Hayre, Londra'da rahatlıkla iyi bir yaşam sürebilirmiş. Ama o daha önceleri Borneo'daki vahşi bir koloninin valiliğini yapmış ve kendisini sıkıcı medeniyetin sunduğu evcil yaşamla sınırlayamazmış. Böylece 40 kadınıyla birlikte atolü elden bırakmayıp Ross ve Gürbüz ekibinden ufak ufak geri çekilirken en sonunda kendisini ve haremini bugün Prison yani hapishane adası diye bilinen küçük bir adada bulmuş. Bu adada kadınlarını tıpkı Kara Sakal'ın yaptığı gibi bir kale içerisine kapatmış. Ne var ki adalar arasındaki kanal darmış ve su da pek derin değilmiş. Üstelik 8 İskoç denizcinin uzun çizmeleri varmış. Bu durum Hayre'i korkutmuş. Adamları içki ve diğer lüks şeylerle kandırmaya çalışmış ama bu tavrı durumu daha da beter etmiş. Adadaki ilk St. Andrews kutlamasının ardından kaptan da artık konuşmayan öfkeli Hayer ona şöyle bir not yollamış. Sayın Ross, tayfalarına içki ve kızarmış domuz yolladığımda benim çiçek bahçemden uzak duracaklarını düşünmüştüm. Bu haksızlık karşısında öfkelenen kaptan buna cevap olarak adanın ortasında dikilip bağırmaya başlamış. Hey Prison Adası, sana söylüyorum. Hayer, içki ve kızarmış domuzun denizcinin cenneti olmadığını bilmez misin? Hayer'in daha sonra söylediğine göre kaptanın küpkremesi ta Java'dan duyulmuş. Bu kanunsuz yerleşim kısa süre sonra Prison Adası'nı terk eden ve Ross'un korumasına sığınan kadınlar tarafından bozulmuş. Hayer daha sonra Batavia'ya dönmüş ve orada ölmüş. Adalara ayak bastıktan sonraki ilk izlenimim çocuk ölümlerinin Keeling Cocos Adası'na henüz uğramadığıydı. Her yaştan ve her boydan yüzlercesiyle birlikte iskeleye gelen Bay Ross, "Çocukların hepsi sizi karşılamaya geldi," dedi. Bu ülkenin insanları genelde çekingendi ama genç olsun yaşlı olsun hiçbiri kapısından geçen birini selamsız bırakmazdı. Ahenkli sesleriyle "Yürüyor musun? Jalan jalan," diye sorarlardı. Buna karşılık olarak "Bana eşlik eder misin?" denirdi. Varışımın ardından uzun bir süre boyunca çocuklar bu tek kişilik gemiye şüphe ve korkuyla baktılar. Bundan yıllar önce yerli bir adam denizde kaybolmuş. Belki de bu adamın renk değiştirerek siyahtan beyaza döndüğünü ve bu sloop ile geri geldiğini birbirlerine fısıldıyorlardı. Bir süre boyunca yaptığım her hareketi yakından izlediler. Özellikle de ne yediğime bakıyorlardı. Bir gün teknenin façasını kömür katranı ve diğer malzemelerle boyadıktan sonra akşam yemeği için mola verip böğürtlen reçelinin keyfini çıkartırken önce bir kargaşa, ardından bir bağırışma, ardından ise çılgınca bir koşuşturma duydum. Koşarak giden çocuklar bir yandan "Kaptan kömür katranı yiyor, kaptan kömür katranı yiyor," diye bağırışıyorlardı. Ne var ki çok geçmeden bu kömür katranının gayet güzel yendiğini ve stokumda daha epeyce bulunduğunu keşfettiler. Bir gün uyanık bir delikanlı için deniz bisküvime bundan bolca sürerken elimin kusurlu olduğunu gördüklerinde köpek balığı ısırmış anlamında "çut çut" diye fısıldaştıklarını duydum. Bunun ardından beni kahraman olarak görmeye başladılar. Bu zeki bakışlı minikler o kadar çok parmaklarıma tutunmak ve peşimden gelmek istiyordu ki onlara yetecek parmağım kalmamıştı. Daha önceleri elimi uzatıp "gel" dediğimde hemen "dingin" yani hava soğuk ya da "ujan" yani yağmur yağacak deyip en yakın eve kaçarlardı. Oysa şimdi kaybolan siyah yerlinin geri dönen ruhu olmadığımı kabullenmişlerdi. Ve artık adada ister yağmur yağsın, ister güneş açsın bir yığın arkadaşım vardı. Bu olaydan bir gün sonra sloop'u karaya çekmeyi deneyip kuma oturttuğumda çocukların hepsi birden ellerini çırpıp "bir kıpeting" yani yengeç onu omurgasından tutuyor diye bağırıştılar. 10-12 yaşlarındaki küçük Ophelia Spray'in seyir defterine şunları yazdı. "Güçlü kuvvetli yüz adam. Irgata sarıldı, hey ho, halat ikiye bölündü ama gemi yerinden kıpırdamadı. Çocuklar ilginç şeyler söyler, omurgayı kocaman bir kıpeting tutuyor," dediler. Öyle ya da böyle, Müslüman hoca Sama Emim'in bir kavanoz reçel karşılığında Muhammed'den bu seyahati kutsaması ve yengecin sloop'un omurgasını bırakmasını istemesi için dua etmesine karar verildi. Sonuçta gerçekten de öyle oldu. Ertesi gün Med Cezir'le sular yükselince tekne yeniden yüzdü. 22 Temmuz'da Keeling Cocos'un bağlı olduğu yarış bölgesinden şikayetleri dinlemek ve eğer varsa davaları kanuna uygun yargılamak üzere Hakim Bay Andrew J. Leach ve mahkeme memurları HMS Lifenia gemisiyle geldi. Sprey o sıralar karaya çekilmiş ve bir Hindistan cevizi ağacına bağlı haldeydi. Ne var ki Keeling adalarında Hayer'in gittiği günden bu yana hiçbir şikayet ve yakınma olmamıştı. Ross her zaman için adalılara kendi ailesi gibi davranırdı. Eğer dünyada bir cennet varsa orası Keeling olmalı. Bir avukatın bakacağı tek bir dava yoktu ama bir şeyler yapılmalıydı. Limanda iki gemi vardı. Birisi kocaman bir savaş gemisi, diğeri ise Spray. Dava açmak yerine dans etmeye karar verildi ve gemiyi terk edebilen tüm subaylar kıyıya geldi. Adada genç yaşlı kim varsa herkes oradaydı. Valinin muhteşem salonu insanla dolup taştı. Bebekler bir köşede beşiğinde beklerken ayakta durabilen herkes dans etti. Küçük arkadaşım Ophelia hakimle dans etti. İki kemancı tekrar tekrar sabaha kadar eve gitmeyeceğiz şarkısını söyleyip durdu. Ve de eve gitmedik. Keeling'deki kadınlar seyahatim boyunca pek çok yerde gördüğüm gibi ağır işlerle uğraşmıyor. Eğer Fuego'lu bir kadın Keeling'deki Tamdı'nın asil yaratığının Hindistan cevizi ağaçlarına nasıl tırmandığını görseydi yüreği şenlenirdi. Buradaki erkekler sadece ağaçlara tırmanmakla kalmıyor, aynı zamanda mükemmel biçimlendirilmiş kanolar da yapıyordu. İtiraf etmediğim ki tüm seyahatim boyunca gördüğüm en iyi tekne yapımı işçiliği buradaydı. Pek çok yetenekli makinist Keeling'de palmiyelerin altında oturuyor, şerit testerenin vızıltısı ve örsün çınlaması sabahtan akşama kadar dinmiyordu. Buraya gelip yerleşen ilk İskoçlar kuzeyde kanın gücünü ve sağlam alışkanlıklarını miras bırakmışlar. Adalılar için hiçbir hayır kurumu, asil kaptan Ross ve onun çalışkanlık ve tutumluluk örneğini takip eden oğulları kadar çok şey yapmamıştır. Pek çok şeyin tersine olduğu bu bölgeyi ziyarete gelen Beagle gemisindeki Amiral Fitzroy, bu münferit ama ufak adalarda yengeçlerin Hindistan cevizi yediğinden, balıkların mercan yuttuğundan, köpeklerin balık tuttuğundan, insanların kaplumbağaya bindiğinden ve de deniz kabuklarının tehlikeli bir tuzak olduğundan söz ediyor. Ayrıca deniz kuşlarının çoğunun dallarda tünediğini ve sıçanların palmiye ağaçlarının en tepesine yuva yaptığını da ekliyor. Bakımı tamamlandıktan sonra teknemi yakındaki nehir ağzında bulunan Keeling'e özgü meşhur Mammoth Triarak'la deniz kabuğu ile doldurmaya karar verdim. İşte tam burada köyün yakınında az kalsın Spray ekibini kaybediyordum. Üstelik ayığımı insan tuzağı bir deniz kabuğuna soktuğum için değil, ufak bir sandalla limanı geçerken dikkat etmem gereken detayları hiçe saydığım için. Bugüne kadar onca okyanus açtım, hepsinde rota tutturdum ve de tüm dünyayı yelkenle dolaştım. Ama hiçbir zaman bir lagün içerisinde yaptığım o seyirdeki kadar ölümle burun buruna gelmedim. Kalkıp bir başkasına güvenmiştim. O zavallı ölümlü de herhalde bana güvenmişti. Her ne olduysa oldu, kendimi çürük bir yelkenin takılı olduğu uydurma bir sandalda kafasız bir Afrikalı zenci ile birlikte seyreder buldum. Bu yelken parçası tam kanalın ortasındayken bastıran bir sağanakla paramparça olunca çaresiz bir şekilde açık denize doğru sürüklenmeye başladık. Sonumuz orada sonsuza dek kaybolup gitmekti. Rüzgar altındaki kocaman okyanusa doğru giderken bu sandalın içinde tek bir kürek bile olmadığını görünce dehşete düştüm. Tabii ki demirlemek için çıpa vardı ama elimizdeki halat bir kediyi bağlamaya dahi yetmezdi. Üstelik artık derin sulardaydık. Olağanüstü bir şans eseri teknede bir sırık bulduk. Tüm gücümüzle bunu kürek gibi kullanarak rüzgarın da hiç yoktan birazcık olsun bizi istediğimiz yöne doğru itmesiyle bu tekne tuzağını dibe dokunacak şekilde sığ suya getirip oradan kıyıya sürükledik. Rüzgar altındaki en yakın kara parçası 3000 mil uzaktaki Afrika iken ve de sandalın içerisinde damla su bulunmazken üstelik de sıska ve aç bir zenciyle birlikte... tüm bu şartlar altında çok geçmeden Spray'in ekibinden eser kalmayacağı açıkça ortadaydı. Sanırım bir daha asla böyle bir risk almadığımı söylememe gerek yok. Daha sonra topladığım tridaknaları sağlam bir botla tekneye taşıyıp 30 tanesini denize döktüğüm 3 tonluk çimento safrasının yerine doldurdum ve böylece tekneyi dengeledim. 22 Ağustos'ta Kpeting ya da Sloop'u adalarda tutan her neyse onu serbest bıraktı. ve sprey yelkenlerini açarak yeniden denize yönelip dönüş yoluna koyuldu. Tam atolün çıkışında bir iki büyük dalgayla kucaklaştıktan sonra bir görünüp bir yok olan kayalıkları aştı. Hava kararmadan çok önce Keeling Cocos adaları bir ölümlü için olabilecek en masum şekilde hayatı yaşayan binbir yürekle birlikte teknenin arkasında gözden uzaklaşıp gitti. Gerçi gözden uzak diyorum ama en güçlü duygularla halen kalbimde olduğu kesin. 16. ayrımın sonu. Sayfa 159.